Ayrım 5. Tarikat kuşatmasında Türkiye, Halidi Cehenneme, Rıza Zelyut, sayfa 46. 2. Bölüm, Nakşibendi Cehenneme. Son 200 yıl içinde Türkiye'deki tarikatların en etkilisi hiç kuşkusuz ki Nakşibendiliktir. Nakşibendilik, Orta Asya'dan Hindistan'a, Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkili olmuş, gelenekçi, gerici bir tarikattır. Bu akımın çıkış dönemi olan 14. yüzyıldaki içeriği ve görüntüsü ile 20. yüzyıldaki hali birbirinden çok çok farklılaşmıştır. Bu süreçte hem tarikatın ideolojisi hem de temsilcileri kutsallaştırılmıştır. Bu kutsallaştırma giderek kuvvetlendirilmiş, yarı Allah niteliğinde şeyhler ortaya çıkmıştır. Şeyhlerin kutsallaştırılması süreciyle birlikte tarikat devletin savunucu örgütü haline gelmiştir. Nakşibendilik adını bu tarikatın kurucusu olduğu kabul edilen Bahaeddin Muhammed'den almıştır. Bu kişi 1318 yılında Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Arifan, bugünkü Hinduvan adlı köyde doğdu. Sonradan çok büyük şöhret sahibi olmasına karşın Bahaeddin'in hayatının temel noktalarını anlatan bir eser yoktur. Sonraki yüzyıllardaki Nakşibendi eserlerinde ise Bahaeddin yüceltilip kutsallaştırılarak soyu İmam Cafer-i Sadık'a çıkartılır. Bahaeddin'in kendi döneminde yazılan eserlerde yer almayan bu iddiayla onun Hazreti Muhammed'in soyundan yani seyyid olduğu kabul ettirilmek istenmiştir. Soyunu 12 imamlar üstünden Ehl-i Beyt'e bağlamak suretiyle de onun Tanrı'nın özel kulu olduğu gösterilmektedir. Tarikata ismini veren Nakşbend sıfatı ise nakış ve bağ kelimelerinden oluşmaktadır. Bu unvanın Bahaeddin'e sonradan verildiği düşünülüyor. Bahaeddin Nakşibend tarikatını öbür şeyhler gibi İmam Ali'ye bağlamadı ve Ebu Bekir'e iliştirdi. Böylece Şiilik etkisine karşı bir duvar örmüş oldu. Bu haliyle de dönemin hükümdarları, emirleri, atabeyleri onu kendi yönetimlerinin koruyucusu gibi gördüler. Böylece Orta Asya'nın sünnileştirilmesinde Nakşibendilik etkili oldu. Türkler üzerindeki etkisi hızla yayıldığı için Anadolu'da temsilcileri de ortaya çıktı. Nakşibendilik Osmanlı Devleti'ne sonradan gelmesine karşın 19. yüzyıla doğru en etkin tarikat haline geldi. Kırsalda etkin olan Bektaşiliğe karşı şehirlerde halk Nakşibendilik üstünden kuşatıldı. Alt tabakaları saltanata bağlamak üzere kuvvetli bir yapıştırıcı olan Nakşibendilik devlet tarikatına dönüştü. Böylece Mevlevilik, Kadirilik, Helvetilik, Rifailik gibi eski tarikatlar önemsiz hale geldi. Bektaşilere karşı Nakşiler. Padişah II. Mahmud kendi dönemindeki yenilgileri ve büyük toprak kayıplarını gizlemek için Sünni ideolojiyi Halidi Nakşibendi çizgide yeniden yapılandırdı. Cami yerine tarikatları öne çıkartarak halkı bu örgütlerle kuşattı. Amacı başarısızlıklarının üstünü din şalıyla örtmekti. Bunun için de tarihsel Sünni-Şii çelişkisini öne çıkartması gerekiyordu. Osmanlı Devleti içinde ise Şiiler değil, Alevi-Bektaşi kesim vardı ve bunlar hasımlaştırılarak halkın önüne atılmalıydı. Sultan Mahmud bu süreçte özellikle Şii düşmanlığıyla parlayan Halidi Nakşibendileri ön plana çıkarttı. 1826 yılında Bektaşi kimlikli Yeniçeri ordusunu kırıp ortadan kaldırırken Nakşibendilere özellikle dayanmıştı. Bu süreç aynı zamanda Yeniçerilerin dayandığı Bektaşi tarikatına karşı yürütülen bir savaşı kapsıyordu. II. Mahmud Yeniçeri ocağını topa tutup yok ettikten hemen sonra Bektaşileri katletme emrini vermişti. Dipnot: Bu kanlı dönemin belgelerini Hünkar Hacı Bektaş Veli Ali'nin Sırrı isimli çalışmamızda ortaya koyduk. Bakınız Rıza Zelyut, Hünkar Hacı Bektaş Veli Ali'nin Sırrı, Kripto Yayınları, Ankara 2014. 1826 katliamında Yeniçerilerle birlikte Bektaşi babaları ve dervişleri öldürüldüler. İstanbul'da 6000'den fazla Bektaşi'nin katledildiği biliniyor. Canını kurtarmak için Belgrad ormanlarına kaçanlar da burada ormanla birlikte cayır cayır yakılarak yok edilmişlerdi. Bundan sonra padişah fermanı üzerine Mısır, Suriye, Irak, Anadolu, Balkanlar ve Arnavutluk gibi imparatorluk topraklarında bulunan Bektaşi Alevi tekkeleri ve dergahları yıkılmış, buradaki babalar, dedeler, talipler katledilmişti. Saltanat tarihçilerinin Vakayı Hayriye, yani hayırlı olay dedikleri bu katliama Alevi Bektaşi kesimi Vakayı Şerriye demiş ve padişah II. Mahmud'u lanetle anmıştır. Bu kırımda ve yıkımda iki Bektaşi dergahına dokunulmamıştı. Balkanlarda ayakta kalan Kızılderi Sultan dergahı ile Anadolu'daki Hacı Bektaşi Veli dergahına da şeyh olarak Nakşibendi şeyhleri atanmışlardı. İstiklal Savaşı sırasında bile Alevilerin merkezi sayılan Hacı Bektaş'ta İran'ın Sina bölgesinden gelme Hacı Abdullah isminde bir Nakşi Şeyh vardı. Kimdir bu Halidiler? Bugün Türkiye'de siyaseti yöneten Halidiye tarikatı halen Nakşibendiliğin en etkili ve en geniş koludur. Daha doğrusu geleneksel Nakşibendilik bu kol içinde erimiş, ortaya çıkan yeni yapı diğer tarikatları da yutmuş, en büyük ve en etkili örgüt haline gelmiştir. Devlet içine de böyle sızmıştır. Halidi Nakşiliğin en kuvvetli merkezi Türkiye'dir. Türkiye'de Halidilikten başka bir tarikat kalmamıştır. Bu tarikat ismini 1827'de ölen Kürt kökenli Halid-i Bağdadi'den alır. Yaşadığı bölge şeyhleri Allahlaştıran Kadiri tarikatının etkisindeydi. Irak'ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında doğan ve sonradan Mevlana diye anılan Halid, Kadiri tarikatının temsilcisi Berzenci ailesinden dersler aldı, Bağdat'a gitti. Hocası Abdülkerim Berzenci ölünce onun Süleymaniye'deki medresesinin yönetimini devraldı. Hindistanlı Nakşibendi dervişi Mirza Rahimullah Azimabadi 1809 yılında Süleymaniye'yi ziyaret etti. Onun önerisiyle Şeyh Halid Hindistan'ın Delhi şehrine giderek Müceddidiye koluna mensup Abdullah Dehlevi'nin ölümü 1824 hizmetinde bulundu. Bir yıl gibi kısa bir zamanda Nakşibendiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreveyye ve Çeşdiye tarikatlarından icazet alarak geri döndü. Şeyh Halid artık Kadiri değil Nakşibendi'ydi. Bunun üzerine başta Talabani aşireti olmak üzere Kadiriler tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Kadiri Şeyhi Maruf Berzenci Şeyh Halid'i sahtekar, sapık, yogi olarak suçladı. Ama kendisine Barzaniler destek verdiler. Bağdat valisinin koruması altına alınan Şeyh Halid, Süleymaniye'de Halidiye tekkesini kurdu. Osmanlı yönetimi Kadirilere karşı Şeyh Halid-i Bağdadi'yi destekledi. Bağdat'ta çalışmalarını sürdüren Halid'in müritleri kısa zamanda çoğalarak geniş bir alana yayıldı. Ünlü Hanefi fakihi İbn Abid'in Ruhul Meani adlı tefsirin müellifi Alusi ve II. Mahmud'un Şeyhülislam'ı Mekkizade Mustafa Asım Efendi, şair Keçecizade İzzet Molla ile Gürcü Necip Paşa, Mehmet Refik Efendi gibi zatlar başta olmak üzere mürit ve halifeler arasında pek çok Osmanlı alimi ve devlet adamı vardı. Saltanat ve hilafete hizmet eden bir ideoloji imal ettiğinden padişahlar onu ve sonraki takipçilerini kuvvetle desteklediler. Halidiler de sürekli padişahların yanında yer aldılar. Örneğin 1908 yılında Süleymaniyeli Şeyh Said Berzenci Jön Türklere karşı isyan etmiştir. Milli aşireti lideri ve Hamidiye alaylarının komutanı İbrahim Paşa 1909'da Sultan II. Abdülhamit devrilince padişahı desteklemek için ayaklanmıştır. Halidi Kürtler 1919'da da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının başlattıkları Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni boğmak için Sivas'ı basmaya bile kalkıştılar. Kürt Teali Cemiyeti'ni kurarak ayrılık hareketini başlatanlar da bunlardı. Şeyh Halid son zamanlarını Şam'da geçirmiş ve burada vefat etmişti. O yüzden Suriye, Nakşibendi Halidi tarikatının önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Tarikatın Anadolu'ya girişi daha ziyade Halid'in halifesi Hakkâr ili Şeyh Seyyid Taha eliyle olmuştur. Anadolu'daki Halidi kollarının büyük çoğunluğu bu zatın halifelerine dayanmaktadır. Diyanetçiler övüyor. Cumhuriyet rejimine karşı yapılan ayaklanmaların tümünde başı çeken Halidi zihniyetin yaratıcısını, sözde bir cumhuriyet kurumu olan günümüz Diyanet İşleri Başkanlığı bile överek anlatmaktadır. İşte Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisindeki o satırlar. Halid el-Bağdadi, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Irak'ın dini hayatı üzerinde özel bir etkiye sahipti. Tarih boyunca hakim tarikat olarak Kadiriye'nin faaliyet gösterdiği bu bölgede Halidiye'nin doğuşuyla hakimiyet Nakşibendiye'ye kaymış, Berzenci ve Sadat-ı Nehri gibi şeyh ailelerinin çoğu Kadiriye'den Nakşibendiye'ye geçmiş. Sonuçta Kürt kimliği bir dereceye kadar Halidiye koluyla birleşmiştir. Tarikatın babadan oğula geçen liderlik çizgisi de Nakşibendi ailelerin bu bölgelerde günümüze kadar devam eden yaygınlığını açıklamaktadır. Rabıta hakkındaki risalesini mürtet İranlılar ve lanetli Hristiyanları tel'in ile bitiren Mevlana Halid Şiilere karşı düşmanca tavır almıştır. Bu tavır Şiiliğin Irak'a ve Anadolu'ya sızmasına engel olduğundan Osmanlı Devleti tarafından da desteklenmiş, Mevlana Halid'in bu tavrını halifeleri de benimsemiştir. Sahte Seyyid Halid tarikatını Sünni-Şii zıtlaşması üstüne kurarak İslam toplumunu derinden bölmüştür. Onun bu zihniyeti bugün daha da yaygınlık kazanmıştır. Aslında Kürt kökenli olan Halid daha sonra kutsallaştırılmış, ona bir Arap soy ağacı eklenmiştir. Böylece Halid'in 3. halife Osman'ın soyundan geldiği kabul edilmiştir. Bu Osman'a bağlama boşuna değildir. Gerçekten de Halidiler tıpkı Halife Osman gibi devletin hazinesini yağmalamayı bir görev veya hak bilmişler, İslam dinini kendileri ve çevreleri için araca dönüştürmüşlerdir. Halid'in Kürtler arasından çıkması tesadüf sayılamaz. Kürtler yıllarca kendisini Allah eri olarak gösteren işte böyle sahte Allah'ların kuşatması altında kaldı. Bugün de Kürtlerin bir kısmı işte bu sahte seyyidleri Allah'ın velisi, Allah gücüne sahip kutsal varlık Gavs gibi görme eğilimindedir. Geleneksel Nakşibendiliğin Osmancı, Ebubekirci yönü ile Kadirilerin şeyhleri Allah'laştıran özelliğini harmanlayarak yaratılan akım, Güneydoğu Anadolu'da medreseler aracılığıyla çok yaygınlaştı. 1945'ten sonra Halidilik Batı bölgelerine özellikle İstanbul'a taşındı ve ABD'nin anti-komünist Yeşil Kuşak projesinin en kuvvetli savunucusu haline geldi. Bütün Halidi liderler ABD tarafından korundu. Türk devleti içindeki Amerikancıların desteğiyle Halidi şeyhler şehirlerin çeperlerine yayıldılar. Bunu da komünizme karşı mücadele şemsiyesi altında yürüttüler. Komünizm çöktü gitti ama antikomünizmin yerine şimdi cumhuriyet, demokrasi, laiklik kavramları yerleştirilerek eski saldırılar sürdürüldü, sürdürülüyor. Silaha sarıldılar. Tarihteki öbür Sünni tarikatların tümünü yutarak Türkiye'nin tek gücü haline gelen Halidi Nakşibendilik, geçmişte İngiliz emperyalizmi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kuvvetle kullanıldı. Bu tarikat Kurtuluş Savaşı sürecinde olduğu gibi Cumhuriyet kurulur kurulmaz da yeni devlete karşı harekete geçirildi. Bunun içinde Palolu olup çevresi ve etkisi yüksek olan Şeyh Said kullanıldı. Diyanet İşleri'nin İslam ansiklopedisinde de Şeyh Said'in Halidi Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden olduğu yazılıdır. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensup Palolu Şeyh Ali Septi'nin torunudur. Ali Septi'nin, Halid el-Bağdadi'nin yahut onun kardeşi ve halifesi, Mahmud sahibin halifesi olduğu, oğlu Mahmud'un da kendi halifeleri arasında yer aldığı kaydedilir. Şeyh Said isyan bildirisi olan kendi yayımladığı fetvada Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kafir devleti ilan etmişti. Bu devleti yöneten kadronun ve onlara uyan halkın İslam şeriatına göre öldürülmelerini istemişti. Şeyh Said'i yönlendiren asıl isim ise İstanbul'da bulunan sahte Seyyid Abdülkadir'di. Döneminde Danıştay Başkanlığı gibi çok önemli bir göreve kadar yükselen Abdülkadir de Halidi Nakşibendilerdendi. Kendisi Halid-i Bağdadi'nin yetiştirmelerinden olup Seyyid Taha diye bilinen derebeyinin torunuydu. Bu sahte Seyyid Taha, Halidiliği Güneydoğu'da en baskın tarikat yapan kişidir. Abdülkadir'in babası ise Seyyid Taha'nın oğlu olan ve Şeyh Ubeydullah olarak bilinen bir Halidi lideriydi. Ubeydullah 1880'de bağımsızlık için Hakkari bölgesinde ayaklanma çıkartmıştı. 1892'de Padişah 2. Abdülhamit'in Kürt aşiretlerinden kurduğu Hamidiye alayları da aslında Halidi zihniyetli bir örgütlenmeydi. Bu süreç Halidi tarikatının Kürt milliyetçiliğini canlandırmaya başladığı bir süreçtir. Artık Kürtçülük ile Halidilik at başı gitmeye başlayacaktır. 19. yüzyılda bir yandan devletle bir yandan da İngilizlerle bağlantılı çalışan Nakşibendiler, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla başlayan işgal sürecinde yine öne çıktılar. Bazı Halidi Nakşibendi şeyhleri o dönemde İngiliz askerleri Allah'ın askerleridir diyebilecek kadar ileri giderken, vatanı kurtarma mücadelesine girişen Mustafa Kemal ve Kuvvayi Milliye milislerini düşman ilan etmişlerdi. 1925 başındaki Türkiye'yi sarsan Şeyh Said isyanı bu sürecin bir ürünüdür. Elbette ki bu hayalleri destekleyen bir emperyal güç vardır, İngiltere. Türkiye Cumhuriyeti o sıralarda misak-ı milli sınırları içinde kabul ettiği Musul ve Kerkük'ten bu isyan yüzünden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Şeyh Said ayaklanmasının devrimci Türk hükümetini yıkmak için emperyalistler tarafından tezgahlandığını dönemin komintern belgeleri pek ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Bunları Dersim isyanları ve Seyyid Rıza Gerçeği adlı çalışmamızda ayrıntılı olarak gösterdik. Aynı zihniyet bu isyan hareketini Ağrı Dağı çevresinde sürdürdü. Bu ayaklanmada 1930 yılında büyük zorluklarla bastırıldı. Halidi Nakşibendiler bu dönemde Cumhuriyet rejimine karşı Menemen'de ortaya çıktılar. 1930 yılındaki bu yerel ayaklanmada ele geçirdikleri Teğmen Kubilay'ın başını bağ bıçağı da kestiler, şeriat bayrakları açarak gösteri yaptılar. Gel gör ki Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı tutumu, Cumhuriyet hükümetlerinin gerici bölücü ideolojiye yaşama alanı bırakmaması sayesinde Halidiler yer altına çekildiler. Yeşil Kuşak Elemanları. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte kapitalist bloğun lideri ABD, sosyalist bloğun lideri Sovyetler Birliği'ni kuşatmak için Yeşil Kuşak projesini devreye soktu. Bu projeye göre Rusya'nın güneyden çevrelenmesi gerekiyordu. Bu işte de Müslümanlar kullanılacaktı. Türkiye Yeşil Kuşağın en önemli ülkesi sayılmaktaydı. Türkiye'de bu yüzden muazzam bir antikomünizm propagandası başlatıldı. 1946'dan itibaren o zamanki CHP, 1950 ortasından başlayarak Demokrat Parti, Türkiye'yi Yeşil Kuşağı eklemek için yoğun çalışma yaptılar. Bu projeye karşı çıkanlara yönelik acımasız operasyonlar yapıldı. Halkın din üstünden kandırılması en kolay ve en etkili yol olduğundan tarikatların önü açıldı. Böylece Said-i Nursi, Mehmet Zahid Kotku, Süleyman Hilmi Tunahan, Hüseyin Hilmi Işık gibi Yeşil Kuşak elemanları ile bunların öğrencileri devreye sokuldu. Bunlar hem gerçek Müslümanlığı öğretiyoruz diye evlerde propaganda yürütüyorlar, hem de camilerde imam veya hatip adı altında çalışıyorlar, halkı avlıyorlardı. Dinsizlerle mücadele ediyormuş görüntüsü altında çalışan bu örgütleri ABD bütün gücüyle destekliyor ve devletin operasyonlarına karşı da koruyordu. Artık biliniyor ki Türkiye 1952'de NATO'ya girince asker ve polis NATO üstünden Amerika'nın eline verilmişti. Siyasetçiler de yükselebilmek için ABD politikalarına uygun davranıyorlardı. Dayatılan Amerikan projesine en uygun ideoloji halidilikti. Çünkü halidilik sadece gerici düşünce üreterek halkı köleleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Sünni-Şii mücadelesini alttan alta körüklüyordu. Sıkı Sünni gözükerek yapılan bu provokasyonla İslam dünyası mezhep üstünden bölünüyor, bunun öncülüğünü de halidi elemanlar üstleniyordu. Halidiliğin Türkiye'deki Sünni kesim içindeki etkinliğini gören İslamcı Necmettin Erbakan, bu tarikatın altyapısını siyasi hayatta kullandı. Erbakan kurduğu partilerin çekirdek kadrosunu Halidi Nakşibendilerden oluşturdu. Kendisine Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku yakınlık gösterdi ve büyük destek verdi. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da bu akımın içinden gelenlerdendi. Mehmet Zahit Kotku yaşadığı dönemde İstanbul Fatih'te görev yaptığı İskender Paşa Camisi ve çevresini Halidi zihniyetin merkezi haline getirmişti. Adı Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Çamlıca'daki bir caddeye verilmişti. Mehmet Zahit Kotku diğer Halidi Nakşi şeyhleri gibi batılı güçler tarafından korunan bir isimdi. Bu yüzden 1980 yılında öldüğünde darbeci Milli Güvenlik Kurulu onun özel bir yere gömülmesi için özel izin çıkarmıştı. 100 bin kişinin katıldığı tören sonrasında cenazesi Süleymaniye Camisi'nde bulunan ve Nakşi şeyhlerinin gömüldüğü bölüme defnedilmişti. Kotku'nun yerine uzun yıllar Avustralya'da yaşayan damadı, ilahiyat profesörü Esat Coşan geçtiyse de tarikatı tek merkezde toparlayamadı. Kısa süre sonra ölen Profesör Esat Coşan'ın yerini oğlu Nurettin Coşan aldı. Tarikat dağılma gibi görülen yeni süreçte daha fazla dallanıp budaklandı. Bunlara 2003'ten itibaren AKP iktidarı yoğun maddi destekler verdi. AKP'li tepe yöneticiler bu Halidi Nakşi şeyhleri ziyaret ederek önlerinde eğildiler. Ölen şeyhlerin cenaze törenlerine topluca katılarak gövde gösterisi yaptılar. Örneğin Bolu'da 92 yaşında vefat eden Halidi Şeyhi Ahmet Palazoğlu'nun cenazesine dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, AKP Bolu Milletvekilleri Yüksel Coşkun Yürek, Metin Yılmaz, Fatih Metin, AKP'li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan katılmıştı. Tarikatlara destek siyasal dayanışmayla gösteriye dönüştürülürken asıl destek para ve mal kazandırarak verildi. Başta İstanbul olmak üzere şehirlerdeki kamu arazileri veya vakıf malları, belediye imkanları Halidi Nakşibendilere peşkeş çekildi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 55.